Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masa'da Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bu haftada Dudu ve Tacir'in hikayesiyle devam ediyoruz. Evet. Tacir hikayesine dönüş. Tacir ateşler içinde yüzlerce karmakarışık sözler söylüyordu. Gah birbirini tutmaz hikayeler anlatıyor, gah sevdasını aşikar ediyordu. Suya batan adam debelenir durur, eline geçen her ota tutunur. O tehlike anında elimi tutacaklar diye sallarda durur. Sevgili bu perişanlığı sever, beyhude çalışıp çabalamak tembellikten iyidir. Padişah işsiz güçsüz değildir, sağlam olanın feryadü figanı şaşılacak şeydir. Ey oğul! Onun için Tanrı külleye minhü ve şen buyurdu. Bu yolda yorul, tırman, son nefese kadar bir an bile boş durma. Ola ki son nefeste inayete erişirsin, o inayet seni sırdaş eder. Padişahın gözü kulağı penceredir. Onu çağrını işitir ve görür.
Evet Sümer Hanım, Mevlana Hazretleri bu bölümde artık Tacir hikayesinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tacir ve Dudu hikayesinin daha doğrusu sonuna doğru yaklaşıyoruz ve burada tekrar bir kere daha hatırlatmakta fayda var dinleyicilerimize. Buradaki Tacir ve Dudu hikayesinden kastedilen şey Dudu'nun insan ruhu olduğu, kafesinde insan bedeni olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Aslında burada yine bir insani hikaye söz konusudur. Her ne kadar Dudu'dan kafese konulmuş bir kuşun hikayesi gibi gözükse de aslında insan ruhunun hikayesi burada anlatılır. Ve bu bölümde de Mevlana Hazretleri diyor ki işte Tacir Dudu'nun perişanlığından, Dudu'nun ölmesinden, üzüntüsünden bir takım sözler söylüyor ve bu sözlerin de birbirini tutmaz sözler söylüyor. Hakikaten bir de buna baktığımız zaman aslında ölüm döşeğine düşmüş bir adamın halini de burada görmek mümkün. Yani çünkü ölüm döşeğine düşen insan da sözlerinde bir şey yoktur, ahenk yoktur, bir anlamda yoktur. İşte rastgele şeyler de söyleyebilirler. Ve bu şeyin kısmının son kısmında da şu beyt üzerinde çokça durmak lazım. Sevgili bu perişanlığı sever, beyhude çalışıp çabalamak tembellikten iyidir diyor. Ve aslında bizim İslam düşüncesinin ve İslam inancının en önemli şeylerinden bir tanesi sürekli çalışmaktır. Çünkü daha önceki programlarımızda da geçti bu mevzu. İslam düşüncesinde çalışmak önemli bir şeydir. Nasıl önemli bir şeydir? Aynı ibadet gibidir. Ha ibadet ha çalışmak, ikisi arasında fark yoktur. Hatta Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde önce cami inşaatına başlıyor. Hemen eş zamanlı olarak da caminin yanında bir pazar yeri inşaatı başlıyor. Pazar yeri kurduruyor. Ve aslında cami ile pazar yerinin prensipleri arasında bir fark yoktur. Müslümanlar camide nasıl hareket ediyorlarsa, nasıl Allah'ın huzurunda bulunduklarını biliyor ve elden geldiğince huşu ile ibadet ediyorlarsa, onun rızasını kazanmak için uğraşıyorlarsa, pazar yerinde de aynı şey söz konusudur onlar açısından. Çünkü bizim önderimiz, bizim rehberimiz, bize yol gösteren Hazreti Peygamber'in Medine'de iki işi aynı anda yapıyor olması, bizim aslında gündelik hayatta da aynı camideki gibi davranmamız gerektiğini de bize öğretmiş oluyor. Ve burada Mevlana Hazretleri şunu anlatmaya çalışıyor bize. Allah insanın perişan halinden, yani sürekli çalışıp çabalamasından, umutsuz gibi gözüken anında bile çalışıp çabalamasından zevk alır, haz alır diye bunu anlatıyor bize. Ve gerçekten de Allah insanın yalvarıp yakarmasını istiyor. Yalvarıp yakardığınız zaman, çaresizliğinizi hissedip de ona döndüğünüz zaman bu Allah'ın çokça hoşuna gidiyor. İşte Mevlana Hazretleri bunu şu beytle ifade ediyor. Sevgili bu perişanlığı sever. Yani ne zaman zorda kalırsanız, ne zaman sıkıntıya düşerseniz o takdirde Ne yapmak lazım? Allah'a yalvarıp yakarmak lazım. Ancak buradaki sözünü ettiğimiz şey sadece dua ile ilgili, sadece ibadetle ilgili değil, hayatın tam tüm alanıyla ilgili bir şeydir. Ve bu anlamda baktığımızda beytin son kısmında da diyor ki, çalışıp çabalamak tembellikten iyidir. Hatta bizim işte büyük alimlerimiz diyorlar ki, yemekten sonra yatmak insan vücudu açısından zararlıdır. Bir miktar yürümek gerekir diye tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla bizim geleneğimizde, İslam geleneğinde ibadet de dünyevi diye bir ayrım söz konusu değildir. Her iki halde de mutlaka Allah'ın rızası için biz uğraşırız. Ve Mevlana Hazretleri şöyle söylüyor. Diyor ki, padişah işsiz güçsüz değildir. Sağlam olanın feryadı figanı şaşıracak şeydir. Burada padişahtan kastedilen şey insanı kamil de olabilir, Allah da olabilir. Yani her iki ihtimal var. Mevlana Hazretleri'nin buradaki padişahtan kastettiği şey insanı kamil midir yoksa Allah mıdır? Da şarihler ihtilaf ediyorlar ya da iki görüşü de söylüyorlar. Her iki halde de insanı kamil de zaten hiçbir zaman işsiz güçsüz olmaz. Sürekli kendisini Allah'ın huzurunda ve Allah'ın rızasını kazanmak için sayı gayret eder. Yani gayret gösterir. Allah da böyle değildir. Çünkü ayet-i kerimede bir sonraki beyte şöyle söylüyor. Ey oğul, onun için Tanrı kulle yevmin huve şeyin buyurdu. Yani Allah her an yeni bir iştedir. Mantığı şu. Diyorlar ki bizim alimlerimiz ve büyüklerimiz, Allah her an yeni bir yaratmadadır. Her an yeni bir iştedir. O Tanrı iken, bütün mülkün sahibi iken hiç boş durmuyor. Sürekli yeni şeyler yapıyor ve yeni işler icat ediyor. Peki bu durumda senin yapman gereken şey nedir? Bu durumda bizim yapmamız gereken şey de tıpkı onun gibi sürekli çalışmak ve çabalamaktır. Burada tabii biraz şunun üzerinde çokça durmak lazım. Bu çalışıp çabalama asıl burada kastedilen şeyin Allah'ın rızasını kazanma olduğunu da söyleyelim. Ama şunu unutmayalım ki İslam düşüncesinde dünyevi ve uhrevi diye bir ayrım söz konusu değildir. Çünkü dünyada yaptığımız bütün işler aynı zamanda uhrevidir. Uhrevi diye yaptığımız iş bütün işleri de aynı zamanda bizim açımızdan dünyevidir. Mesela diyelim ki siz Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman ya da ibadet edip de huşu bulduğunuz zaman, ruhunuzu sakinleştirdiğiniz, dinginleştirdiğiniz zamanda da aslında dünyevi bir iş yapmış oluyorsunuz. Yani uhrevi bir iş yapmış olmuyorsunuz. Bizim bir hocamız vardı. Onu ben her zaman, her yerde çok çok tekrar ederim. Hadis hocasıydı. Allah ömrünü bereketli kılsın. O şunu söylerdi, arkadaş çocuklar derdi, din dünya içindir. Yani dinin emirleri dünya içindir, ahiret için değildir derdi. Çünkü ahirette namaz kılmak yok, ahirette oruç tutmak yok. Artık bunlar dünyada vardır. Dinin yasakladığı ve emrettiği şeyler dünya içindir. Dünyadaki ahengin, düzenin kurulması içindir. Burada siz eğer ahenkli ve düzenli bir hayat sürerseniz, öbür tarafınız da iyi olacaktır. Yani bu emirler ahiret için değildir, dünya içindir. Bu emirleri tutmazsanız ahiretiniz de perişan olur diyordu. Ve çalışıp çabalamak da İslam düşüncesinde önemli bir şeydir. Sade'nin bir enteresan bir sözü var. Bostan'da diyor ki, güneş, deniz, bulut, yağmur, toprak ve ateş sana ekmek vermek için çalışıyor. Peki sen neden çalışmıyorsun? Aslında bir ekmeğin elde edilmesi bile bunların hepsinin sayrı gayretinde. Yani güneş olmasa işte tabiat yeşermeyecek, yağmur olmasa ekin çıkmayacak, ateş olmasa pişmeyecek. Bütün bunlar aslında insana hizmet için var. Bu aynı zamanda bize şunu da hatırlatıyor. Allah diyor ki işte kainatta yaratılmış her şeyi insana musahhar kıldık. Yani insana hizmet eden, insanın ihtiyaçlarını gören olarak kıldık. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey, bilmemiz gereken şey artık bu Hazreti Peygamber'in yolundan da giderek sürekli çalışmak ve gayret göstermek. Allah'ın da bizim gayretimize, perişanlığımıza, duamıza itibar ettiğini de unutmamak gerekiyor. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki bu yolda yorul, tırman, son nefese kadar bir an bile boş durma. Ve mesela İslam düşüncesinde aslında emeklilik yoktur. Yani eskilerin tabiriyle takavut yoktur. Ve İslam düşüncesinde aslında tatil de yoktur. Her an, çünkü Allah her an yeni bir iştedir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bunu eleştiriyor ve tenkit ediyor Hristiyanları. Diyorlar ki işte Allah 6 günde alemi yarattı, 7. gün dinlendi diyorlar. Ve bu sözü Kur'an-ı Kerim'de Allah tenkit ediyor. Yani Allah yoruldu mu ki dinlensin diyor. Bu yüzden de Müslüman söz konusu edildiğinde sürekli çalışır ve çabalar. Bu sürekli çalışıp çabalamak da Allah'ın rızasını elde etmek içindir. Ve Allah'ın rızasını elde etmek söz konusu edildiğinde orada dünyevi ve uhrevi diye bir ayrım da söz konusu değildir. Bütün işlerimiz bizim aynı zamanda dünyevidir, aynı zamanda da uhrevidir. Mesela bir yol kenarından gittiğinizde, bir taş gördüğünüzde, alıp kenara koyduğunuzda Bu hem dünyevi bir iştir hem de uhrevi bir iştir. Namaz kıldığınızda da aynı şey söz konusudur. Yani namaz kılarsanız kendi ruh dinginliğinizi elde edersiniz. İç dünyanızda kendinizle barışırsınız. Bu da sizin için dünyada lazım olan bir şeydir. Ve son olarak Mevlana Hazretleri diyor ki padişahın gözü kulağı pencerededir. Onu çağıranı işitir ve görür. Yani burada demek istiyor ki son nefese kadar Allah'a yönel. Ve o aslında seni bekliyor. Bizim daha önce de bu programda söylemiştim. O çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir arkadaşımızın bir sözü vardı. O da diyor ki Allah insana güveniyor. Biraz da siz güvenin. Yani Allah insanı gerçekten de eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Ve aslında onun isyankar olması Allah'ın hoşuna gitmiyor. Bekliyor ki tekrar geri dönsün de geçsin. Tevbe kapısı bu yüzden her an açıktır. Ve ömrümüzün sonuna kadar Allah bizi dönmeye bekliyor aslında. Bu yüzden Mevlana ne diyor? İşte bin kere de tevbeni bozmuş olsan yine geri gel. Yani geri gelmek gerekiyor. Geri geldiğinizde bundan Allah da hoşnut oluyor. Niye? Çünkü zaten insanı yeryüzü halifesi olarak yaratmış ama insanların bir kısmı maalesef geri dönmüyorlar.
Evet. Tacirin ölü duduyu kafesten dışarı atması ve dudunun uçması. Tacir ölü duduyu pencereden dışarı attı. Dudu uçtu, yüksek bir dala kondu. Güneş ufuktan nasıl süratle doğarsa dudu da onun gibi uçtu. Tacir olan bitenden habersiz kuşun esrarını görünce bu işe şaşırıp kaldı. Yüzünü yukarı çevirip "Ey bülbül halini bildir, bize de bir nasip ver. Hindistan'daki dudu ne yaptı da sen öğrendin, bir oyun ettin, canımızı yaktın" dedi. Dudu dedi ki "O hareketiyle bana nasihat etti. Söz söylemeyi ve neşeyi bırak. Çünkü söz söylemen seni hapse tıktı. Bu nasihati vermek için kendini ölü gösterdi. Yani insanların yanında name ve terennümde bulunma. Benim gibi öl ki kurtulasın."
Evet, burada Mevlana Hazretleri aslında daha önceki programda da bahsetmiştik. Bu bölüm gelmeden aslında söz etmiştik. O da ölmeden önce ölmekten bahsediyor. İslam tasavvufunun en önemli öğretilerinden birisi olan ölmeden önce ölmek bahsi. Çünkü insan öldükten sonraki hayatını düşünerek eğer dünyada yaşıyorsa, tıpkı ölü gibi olduğunu düşünerek dünyada yaşayacak olursa, bu takdirde kendisini ne yapacaktır? Kötülüklerden alıkoyacaktır. Kötülüklerden çekinecektir. Ve böyle yapmadığınız takdirde, ölmeden önce ölmediğiniz takdirde ölümü ötelenmiş, uzakta bir şey, özellikle uzakta bir şey olarak düşündüğünüzde kötülük yapmaktan size alıkoyacak çok fazla şey kalmıyor. Halbuki ölüm aslında Hazreti Peygamber'in dediği gibi en büyük nasihattir. İnsana nasihatlerin en büyüğü ölümdür. Ve bu da aslında biz, mesela ben kendi hayatımdan şunu biliyorum. Yani gençlik yıllarımızda çok az cenazeye giderdik ve ölüm aslında ilahiyat fakültesinde okumuş olmamıza rağmen ölüm çok fazla bizim gündemimize gelmezdi. Çok fazla zihnimize gelmezdi. Ama ne zaman ki yaşımız 40'ın üzerine çıktı, o zaman çevremizdeki insanların, bizden işte bir dönem önceki tanıdıklarımızın, eşimizin, dostumuzun vefatı üzerine çokça cenazelere gitmeye başladık. Ve özellikle 40'ı 50'sinden sonra artık bizim için ölüm çok uzakta değil, çok yakında bir şey haline geldi. Çünkü en azından çevrendeki insanların cenazesine gidiyorsun. Ama 25 yaşındayken senin emsallerinden çok az adam öldüğü için ölüm gündemine gelmiyor. Belli yaştan sonra ölüm ise gündeminden çıkmıyor. Yani o Hazreti Peygamber'in o meşhur sözü, hiç ölmeyecek gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahireti düşünerek yaşayın tarzındaki sözünü aslında fiili olarak görüyorsunuz. Özellikle yaşı ilerlemiş insanlar her an önlerinde ölümü görüyorlar ve bu sebeple daha az yanlış, daha az hata, daha az günah işlemeye başlıyorlar. Mevlana Hazretleri bu dudu hikayesiyle bize bunu da anlatmak istiyor, öğretmek istiyor ve buradan Dudu'ya soruyor tacir, diyor ki sen diyor ne öğrendin ki o hikayeden? Hatırlayalım, tacir şeye gittiğinde, Hindistan'a gittiğinde buradaki Dudu'nun ahvalini oradakilere anlatıyordu. Anlatınca ne yapıyordu? Onlardan bir tanesi titreyip ölüyordu. Aslında ölmüyor, ölü gibi yapıyordu. Ama tacir onu öldü zannediyordu ve gelip buraya durumu anlattığında bu Dudu da bu işten kurtulmanın ölmeden önce ölmek olduğunu anlıyor ve aynı şeyi yaparak kafesten böylece kurtulmuş oluyor. Mevlana bu hikayeyle, tacir ve dudu hikayesiyle bir de şunu demek istiyor. Diyor ki netice itibariyle öleceksiniz ve siz bunu bilmelisiniz. Bunu bildikten sonra da ona göre yaşamalısınız. Ve burada söylediği şeylerden bir tanesi söz söylemeyi ve neşeyi bırak. Çünkü söz söylenen kişi hapse tıkılır. Gerçekten de eski insanlar çok konuşmayı, boş konuşmayı çok fazla haz etmezler, sevmezler yani boş konuşmayı. Bunu hayatın içerisinde yaşınız ilerlediğinde siz de görüyorsunuz. Yani çok konuşmanın insana çok fazla faydası da yok. Hatta rahmetli babam bize hep şey söyledi, yani dilim senden çekerim zulüm derdi. Oğlum böyle rastgele konuşmayın, hele hele bilmediğiniz herhangi bir şey söylemeyin. Rastgele yerlerde rastgele şeyler söylemeyin, bunlar sizin aleyhinize delil olarak kullanılır derdi. Yine buradan aslında bu Amerikan filmlerinde bir sahne var, o da aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Hani birisini tutuklarken diyorlar ki susma hakkına sahipsin, söylediğin her şey aleyhine delil olarak kullanılacaktır. Gerçekten de söz böyle bir şeydir. Yani bin düşünüp aslında bir konuşmak lazım. Fakat biz hayatın içerisindeyken bin konuşuyoruz, belki bir düşünüyoruz. Bunun tersini yapmak lazım. Ve eskiden bunu bize söylüyorlardı. İşte Mevlana Hazretleri bize bunu hatırlatıyor. Diyor ki yani söz yüzünden hapse tıkıldın. Ve insanlar gerçekten de bazen kendi sözleri yüzünden kendilerini mahkum ederler. Yani bir misal vereyim size. Bir geçen okulda sınıftayken çocuğun bir tanesi işte şu kadar rahat durursan seni bir yere götüreceğim diye söz verdim. Onu hatırlıyorum. O işte henüz yapamadım ama yapacağım gerçekten. Fakat gelin diye ki 3 tane daha var, bize de söz verdin. Aslında onları hatırlamıyorum. Muhtemelen beni de şey yapıyor olabilirler, yani istismar da ediyor olabilirler. Demek ki söz sizi bağlıyor yani bir şey verdiğiniz zaman. Çünkü özellikle Müslüman açısından söz imzalanmış bir senet gibidir. Yani söz senet gibidir. Bir şey söylemişseniz onun gereğini yapmanız lazım. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ, yani niye yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz ya da niye yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz. Aslında İslam düşüncesinde ve İslam inancında Müslüman açısından sürekli konuşan insanlar makbul değildir. Yani konuşmaktan daha makbul olan tefekkürdür. Tefekkür edeceksiniz, düşüneceksiniz, ondan sonra konuşacaksınız. Hı hı. Evet, irşad etmek için, sohbet için konuşmak gerekiyor. Konuşmanın da yeri var. Mutlaka o da lazım olan bir şey. Ama asıl olan tefekkür etmektir. Asıl olan iş yapmaktır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah hep şunu söylüyor. Diyor ki Allah sizin yaptıklarını gözetliyor. Allah sizin yaptıklarınızı yazıyor. Allah sizin yaptıklarınızı kaydediyor diyor. Sözden daha çok bizim fiillerimiz önem arz ediyor Allah açısından da.
Evet. Dane olursan seni kuşlar toplayıp yerler. Gonca olursan oğlanlar koparır. Daneyi gizle, tamamıyla tuzak ol. Goncayı sakla, damdaki ot gibi ol. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa ona yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Düşmanların kin, garez ve hasretleri kovadan su boşalır gibi başına boşalır. Düşmanlar onu parça parça ederler. Dostlar da kendini heba etti derler. Bahar zamanı ekin ekmekten gafil olan kişi bu zamanın kıymetini ne bilsin? Tanrı lütfuna sığınmak gerekir.
Evet, şimdi bu bölümde ise Mevlana Hazretleri bir şeyden bahsediyor. Diyor ki konuşmayı yasak ettiği gibi, yani konuşmayı hoş görmediği gibi aynı zamanda kendi elinde bulunan güzellikleri göstermeyi de aslında tavsiye etmiyor. Bunu da doğru görmüyor. Diyor ki dane olursan seni kuşlar toparlayıp yerler. Gonca olursan da gençler seni koparırlar. Yani gül goncasını hep gençler koparırlar. Daneyi gizle diye tavsiyede bulunuyor. Ve goncayı da saklamayı söylüyor. Hakikaten bizim İslam tasavvufunda insanların özellikle bu mürşidi kamillerin kerametlerini gizlemeleri asıldır. Fahşetmekten, açığa çıkarmaktan daha çok kerametlerini gizlemeleri. Yani kendilerinde var olan üstün özelliklerini başkalarına göstermekten daha çok kendilerine saklamalarını ve kendilerinin bilmelerini tavsiye ederler. Bunun temel sebebi de Anadolu'da meşhur bir söz var. Anam çok söyledi. Ben babamdan çok söz naklederim ama anamdan bir iki tane söz aklımda kalmıştır. Onlardan bir tanesi şuydu. Anamın sürekli söylediği, oğlum güzelin düşmanı çok olur derdi. Hakikaten şeye baktığınız zaman bu Anadolu'da da büyük şehirlerde de gerçekten de bu güzel kadınların hep başı belaya girer. Çünkü onların düşmanı çok oluyor. Onları istismar etmek ve onları kullanmak isteyen çok oluyor. Bu yüzden de bizim eski mutasavvıflarımız, büyüklerimiz var olan özelliklerinizin başkalarına gösterilmesini pek iyi görmüyorlar. Çünkü bu hasede sebep oluyor. Başka insanların tuzaklar kurmasına sebep oluyor. Bu yüzden de onun korunu kullanması lazım. Ve belki muhtemelen daha önce de söylemiş olabilirim. Bu Selvi Boylum Al Yazmalım diye bir klasikleşmiş bir şeyimiz var, filmimiz var bizim. Orada da anası Türkan Şoray'a dışarı giderken hep yüzüne kara sürerdi. Aslında bu Anadolu'da da bir gelenektir. Yani güzel kız çocuklarını bir yere götürecekleri zaman işte yüzüne kara sürerler, saçını başını dağıtırlar ki insanlar ona haset etmesinler veya da insanlar ona bir kötülük yapmasınlar diye. Bunu bir misal olarak da Yusuf Aleyhisselam'ı da vermek lazım. İşte Yusuf Kur'an'da kıssası anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam da çok yakışıklı olması münasebetiyle başı belaya giriyor. Zindana atılıyor yani başı belaya girdiği için. Ve hakikaten insanlar geçen okuduğumuz bahiste bir bölümde kıskanmak bir yere kadar iyi bir şeydir ve doğru bir şeydir olarak orada anlatılıyordu. Ama kıskançlığın bir adım ötesi hasettir. Hı hı. Yani karşıdakinin sahip olduğunu haset etmek ve onun elden gitmesi için gayret göstermektir haset etmek. Ve maalesef bu da insani bir şeydir. Ve bu insani özellik aynı zamanda şeytanın ivasına sahne olan, şeytanın şey gösterdiği hileyle bunu teşvik ettiği bir özelliktir. Biz bakıyoruz birçok insana, biz kendi hayatımızda gördük, başkasında bulunana haset ediyor ve onun elden gitmesi için gayret gösteriyor. Enteresan bir misal olması bakımından şunu söyleyebilirim. Yani yakın bir arkadaşımın bir şeyini görmüştüm ben, günlüğünü görmüştüm. Bizim aynı ikimizin ortak bir arkadaşı vardı, o da zengindi ve şöyle yazmış, şaşırıp kalmıştım öyle yazmasına. Diyor ki Allah'ım buna diyor niye bu kadar mal verdin? Hangi özelliği yüzünden bu kadar mal verdin de bize vermedin diye yazmış oraya. Şimdi yani aslında normalde benim hiç aklıma gelmeyen bir şey. Ben hep çevremdeki insanların malının mülkünün olmasına hiçbir zaman ne kıskandım ne de haset ettim. Tam tersi şöyle düşündüm. Yani diyelim ki ihtiyacım olduğu zaman hiç olmasa gider borç para alırım. Yani insanın borç para alabileceği, destek isteyebileceği birilerinin olması da iyi bir şey. Bu yüzden de onların bizden istenen şey aslında onların mal mülk sahibi olmasıdır. Onları haset etmek, kıskanmak değildir. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri bize özetle şunu da söylüyor. Diyor ki, yani güzelliklerinizi, sahip olduklarınızı başkalarına göstermeyin. Belki bunun üzerinde çokça durulabilir mi? Çok misaller verebilir. Mesela İslam mimarisi açısından baktığınız zaman bizim meskenlerimizin dışı süslü değildir. Dışı insanları celbedecek güzellikte değildir evlerimizin, hanelerimizin. Ama içine baktığınız zaman tezyin edilmiştir, süslenmiştir. Neden? Çünkü başkalarının haset etmesine sebep olmamaktır. Ve biz örtünmede bile dışarıya çıkarken sadece düz bir örtü alınarak dışarı çıkılmasını tavsiye eder. Hani süslenip püslenilmeyi tavsiye etmez. Neden? Çünkü bu birilerinin haset edilmesine ve ona sahip olan kişinin zarar görmesine aslında
sebep olmaktadır. Hep dikkat çekmemeye yönelik değil mi hocam?
Evet, tabiatın içerisinde bir çeşit onunla uyum sağlayarak kaybolmayı aşağı yukarı bize tavsiye ediyor. Bu da başkalarının kıskançlığına sebep olmamak lazım olduğu için söylüyor. Ve hakikaten insanlar şunu unutmamak lazım ki biz düşmansız bir dünyada yaşamıyoruz maalesef ya. Yani keşke hani cennet gibi kimsenin kimseye haset etmediği, kimsenin kimseye tuzak kurmadığı ki herkesin birbiriyle dost olduğu bir hayat yok yani dünyada. Dünyada bir insanlar, kötü insanlar da var maalesef. Yani dünyada kötü insanlar da var ve biz onlarla iç içe yaşamak zorundayız. O yüzden de kötülüğü de hesap etmek zorundayız. Aslında belki yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Ben hayatımda hep şöyle kimseye hesap etmeden yaşadım. Yani neye inandıysam onu yaptım. Aklıma ne geldiyse onu söyledim. Ama sonra gördüm ki öyle olmamak lazımmış. Yani çevredekileri de hesap etmeniz gerekiyor. Çünkü sizin söylediğiniz sözü yanlış anlayanlar çıkabiliyor. Sizin davranışlarınızı yanlış yorumlayanlar çıkabiliyor. Ve buradan hareket ederek size düşmanlar da çıkıyor. O yüzden de düşmanlı bir dünyada yaşadığımızı, yani şeytanın ivasının hem şeytandan hem de diğer insanlardan gelebileceğini göz önünde bulundurarak yaşamamız, yani tuzaklı bir dünyada yaşadığımızı bilmemiz gerek. Mevlana bu sebeple de diyor ki, bütün şeylerinizi, güzelliğinizi mezada çıkarmayın, ortaya dökmeyin. Dökerseniz düşmanlar size zarar verecektir diye bunu bize anlatmış oluyor.
Evet, peki. Programımızın da sonuna geldik. Sayın Osman Kayar, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.